Ayrım 40.
Tulumbacıların tarihi iki ana bölümden oluşuyordu. Birinci dönemi kuruluşundan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına kadar geçen süreç oluşturuyordu. İkinci dönem ise Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından Tulumbacı Başılığı'nın lağvedilerek yerine itfaiye teşkilatının kurulmasına kadar geçen süreç teşkil ediyordu. Hemen kaydetmek gerekir ki Tulumbacı Ocağı'nın Kapıkulu Ocakları arasında yer alması nedeniyle ocaklılarda meydana gelen bozulma bu ocağı da etkisi altına alıyordu. Diğer ocaklılar gibi Tulumbacılar da esnaflık yapabiliyor, bu nedenle yarı askeri, yarı sivil bir örgüt görünümü yansıtıyordu. Bu yapılanma zemininde yine fütüvet ilkeleri bulunuyordu. Kaldı ki Tulumbacıların sayısının az olmasına karşın üstlendikleri görevler hem asayiş ve güvenlikle hem de servetle bağlantılı olduğu için büyük önem taşıyordu. Dolayısıyla diğer ocaklılarla birlikte Tulumbacıların da disiplinsizliğe yuvarlanması İstanbul'un sosyal ve siyasal yaşamını derinden etkiliyordu. Bu etki 18. yüzyıl boyunca giderek artış gösteriyor, 19. yüzyıl başında doruk noktasına ulaşıyordu. Siyasi ve askeri kargaşaya paralel olarak İstanbul'da çıkan yangınlar da artıyor, bu yangınlar nedeniyle Tulumbacılar bir taraftan siyasi ve askeri, diğer taraftan ekonomik bir araç olarak kullanılmaya başlanıyordu. Ancak Tulumbacıların giderek Külhan Bey'i Kabadayı sırasında sayılması, Kapıkulu ocaklarının kaldırılması sonucu Tulumbacıların yeniden örgütlenmesiyle başlıyordu. Zira dergah-ı âli Tulumbacı ocağının lağvedilmesinden sonra her mahallede bir tulumbacı bulunuyor, bu tulumbaların kullanılması için de yeni bir tulumbacı örgütü kuruluyordu. Bunun sonucunda tulumbacı örgütleri sivilleşiyordu. Sivilleşme örgütün aynı zamanda mafyoz toplum yapısı zemininde ayrıcalık elde etmesine ve bu ayrıcalığın ise mafyoz ilkelere dayandırılmasına yol açıyordu. Tulumbacılığın ikinci dönemi ileride yeri gelince ayrı bir bölüm olarak kapsamlı şekilde irdelenecek. Murat Çulcu. Dergah-ı âli Tulumbacı Ocağı'nın Kapıkulu Ocakları içinde yer aldığı ilk dönem ocağın kurulduğu 1719 yılından itibaren başlıyordu. Bütün Kapıkulu ocakları gibi bu ocakta 1730 olaylarından derin bir şekilde etkileniyordu. Kaldı ki dergah-ı âli Tulumba Ocağı'nın kurulması 3. Ahmet İbrahim Paşa ikilisinin gerçekleştirdiği yeniliklerin bir örneğini oluşturuyordu. Nitekim tüm diğer yenilikler gibi bu da şiddetle eleştiriliyordu. Zira oluşum ateş kültüyle ilintiliydi ve bu da Mazdek Zerdüşt Mani öğretisinin İslam heterodoksu sayılan kalenderi Bektaşi akımına yansıması anlamına geliyordu. Reşat Ekrem Koç'u yine roman üslubu içinde bu olgunun altını biraz farklı da olsa şöyle çiziyordu. Ateş nedir dedi. Ateş nardır ve nar cehennemdir. Cehennem ehli ehli nardır. Tulumbacı da ateş adamdır. Ehli nardır. Neuzu billah kafirdir. Tanrı Teala onları ya zelzele ile ya tufan ile ya salgın ile ya yangın ile terbiye eder. Yangın tulumbacısı ocağı kurmak din ve iman ocağını söndürmektir. Zira ateş kulların terbiyesi için olmuştur. Yangın tulumbacısı mı yangın söndüre Tanrı'ya karşı gelmektir. Onun içindir ki tulumbacılar Firavun'dan ve Nevrut'tan eşet kafirlerdir. Şu kadar yıldan beri yangın tulumbacısı var mıydı? Yok idi. Ya ne oldu? Bu İstanbul şehri halkı azardı. Azdıkça ameli karşılığı yanardı. Sonra ıslahı nefs ile şehir yine mamur olurdu. Nar-ı firkat, nar-ı hicran, nar-ı hasret, nar-ı iştiyak, nar-ı aşk cümle bizler içindir. Nar-ı beyt de bizim içindir. Yanar yanar kül oluruz, sonra yine mamur oluruz. Nur nardan gelir, nar nura gider. Nur imandır ve hem aşk-ı muhabbettir. Nar'ı söndüren nuru söndürür. Yani imanı ve aşk ile muhabbeti söndürür. Neyir dahi nurdan gelir, neyir güneştir. Neyireyn ay ile güneştir. Yangın tulumbacısı narı söndürür. Nur ile neyireyni yani güneş ile ayı söndürür ki kıyamet alametidir. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koç'u adı geçen eser sayfa 74. Ortak inanç paydasında kalenderi Bektaşi öğretisi bulunan Arnavut Ocaklı Esnaf Külhan Bey oluşumunun narı söndüren nuru söndürür söyleminden etkilenmesinden doğal bir şey olamazdı. İstanbul bıçak altından geçiyor. Tulumbacı ocağının mafyoz bir örgüte dönüşmesi sorununu konunun akışı içinde geniş bir şekilde irdelemek koşuluyla patronu Halil olayına dönebiliriz. Bu olay nasıl başladı? Devlet mafya bağlamında Rical Ocaklı Esnaf Külhan Bey oluşumu 1730 olayında ne tür bir rol oynadı? İmparatorluğun başkenti ve merkezi otoritesi mafyoz karakterli zorba Külhan Bey otoritesine nasıl teslim oldu? Bu mafyoz otorite ülkeyi nasıl yönetti? Merkezi otorite içinde meydana gelen bu mafyoz çatışma, hesaplaşma hangi sonuçları doğurdu? 1730 yılına girilirken hem Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa, hem Sultan 3. Ahmet ve hem de bunların yakınında bulunan yenilikçi devlet adamları çeşitli alanlarda ve çeşitli nedenlerle bir hayli yıpranmış bulunuyorlardı. Her şeyden önce uhrevi yaşamdan dünyevi yaşama geçişi amaçlayan daha liberal bir yaşam tarzını benimsemiş olmaları, bu konuda da aşırı davranışlarda bulunmaları, eğlenceleri gayri ahlaki davranışlara dönüştürmek, lale çılgınlığı, kadın erkek ilişkilerinde toplumu kabullenemeyeceği derecede cüretkar girişimler, içki ve helva sohbetlerinde sınırsızlık, zengin fakir farklılığının sosyal kıskançlıklara ve çatışmalara neden olması vesaire, tutucu dinsel odakların ve kitlelerin tepkisine yol açmış bulunuyordu. Mutaassıp odaklarıyla bu odakların çevresinde toplanmış bulunan yoksul ve cahil halk, yönetimin sergilediği yeni yaşam tarzını benimsemiyor, hazmedemiyor ve şiddetle eleştiriyordu. Bu eleştiri aynı zamanda kıskançlığı da içeriyor, duyulan tepki kin ve intikam duygularına dönüşüyordu. Hiç şüphe yok ki bunda savaş meydanlarında uğranılan yenilgi ve bozgunların meydana getirdiği umutsuzluk da büyük rol oynuyordu. Toplumsal zeminde hissedilen bu duygular tutucu düzende ikbal uman odakların iştahını kabartıyordu. Dolayısıyla dinsel tahrik, hedef seçilen odaklara karşı kullanılan en etkili silah haline geliyordu. Dünyevi yaşam tarzının temel dinamiği olan sınırsız tüketim, İslamiyet'in yasakladığı aşırı israf şeklinde yorumlanıyor, cahil ve yoksul kesimlere gavurlaşma, kafirleşme olarak takdim ediliyordu. Buna karşılık yeni yaşam tarzı ekonomiyi umulduğu gibi kısa sürede güçlendirip canlandırmıyor, amaçlanan teknolojik gelişme ve üretim hemen sağlanamıyordu. Bunun böyle olması doğaldı. Ama çeşitli nedenlerle artan yoksulluk piyasayı daha çabuk sarsıyor, zaten bozum olan dengeleri iyice sallayıp çökertiyordu. Kaldı ki ek vergiler, esnafın kayıt altına alınması girişimi, göç edenlerin esnaf tekerlerini kırmaya yönelmesi ve yönetimin onları destekler bir politika izlemesi nedeniyle piyasa zaten tepki içinde bulunuyordu. Buna ek olarak paranın değeriyle oynanması ve bu konuda İran'ın olumsuz müdahaleler yaparak mali yaşamı daha da karıştırması mevcut sorunlara adeta tuz biber ekiyordu. Bütün bu olumsuzluklar İran Savaşı nedeniyle hızla tırmanıyordu. Bu savaşın meydana getirdiği tahribat doğrudan ve dolaylı yollardan İstanbul'daki toplumsal yapıyı derinden etkiliyordu. Savaşta yaralanarak çeşitli uzuvlarını yitiren gaziler bir yandan İstanbul sokaklarında dolaşarak halkın dinsel duygularına, namus ve şeref anlayışlarına sesleniyorlardı. Diğer yandan yönetimin zevk ve sefa ile zaman geçirdiğini, sefer açacak yerde devletin namusunu ayaklar altına aldıklarını, dinden uzaklaştıklarını söylüyorlardı. Buna ek olarak bir de Tebriz'in İranlılar tarafından kuşatıldığı haberleri gelince, Sadrazam İbrahim Paşa Tebriz'i gizlice Kızılbaş'a vermiş dedikodusunu çıkarıyor, ağızdan ağıza yayıyorlardı. Abdi Tarihi, Adı Gecen Eser, sayfa 25. Bu sırada Fransız elçisi Marquis de Villeneuve, Osmanlı Devleti'nin iç durumunu, perişan vilayetlerin, buralarda yaşayan gayri memnun bir halk kitlesinin ve liderlere ihtiyacı olan gayri kafi miktarda disiplinsiz bir askerin mevcudiyetini muttali oldum cümlesiyle ifade ediyordu. Patrona isyanı 1730'da, geçen eser sayfaya 86. Bu durum İstanbul için de söz konusuydu. İranlıların Tebriz önlerine gelmesi halk arasında yayılan dedikoduların yoğunlaşmasına ve tepkilerin tırmanmasına yol açarken Sadrazam İbrahim Paşa da harekete geçiyordu. Her şeyden önce artık barıştan umudunu kesiyor, barışçı politikaları artık bir kenara bırakma eğilimine giriyordu. Sorunun savaşmadan çözümlenemeyeceğini görüyor ve yeniden sefer hazırlıklarına başlıyordu. Ve derhal Anadolu'nun ve Rumeli'nin muhtelif vilayet ve sancaklarına, buralarda bulunan kadılara, naiplere, ketüda yerlerine, voyvodalara, yeniçeri serdarlarına, ayağını vilayet ve iş erlerine emirler göndererek, Hicri 1143 senesi Muharreme-i Gurresi olan 17 Temmuz 1730 tarihinden itibaren 3. Ahmet'in Şark seferine çıkacağı, bu hususta gereken asker ve malzemenin zamanında ve istenilen mahallelerde hazır bulundurulması bildirildi. Patrona isyanı 1730, Adı Geçen Eser, sayfa 92. Böylece yoğun bir şekilde savaş ve sefer hazırlıkları başlıyordu. Bu bağlamda İstanbul içinde de yoğun faaliyetler gözleniyordu. İran elçisi Rıza Kuluhan 4/ Yeniçeri tarafından gözaltına alınıyordu. 27 Temmuz günü Tuğ-u Hümayun Üsküdar sahrasına naklediliyordu. 3 gün sonra Çirmen Bey'i kendi kuvvetleriyle gelip Üsküdar tarafına geçiyordu. Daha sonra İstanbul'daki ve Rumeli'den gelen birlikler yoğun olarak Anadolu yakasına naklediliyordu. Nihayet 3 Ağustos günü Enderun ağaları da Üsküdar'a geçiyordu. Bütün bu işler tamamlandıktan sonra sıra Otağı Hümayun'un Üsküdar'a kurulmasına geliyordu. Sadrazam padişaha giderek durumu bildiriyordu. Ancak Sultan 3. Ahmet sefere fiilen katılmaktan vazgeçtiğini bildiriyordu. Bunun üzerine İbrahim Paşa ne diyeceğini, ne yapacağını şaşırıyordu. Hemen Yeniçeri ağasına haber göndererek durumu kendisine bildiriyordu. Sadrazam ve ağa gizlice görüşüyor, aralarında bir plan yapıyorlardı. Bu plana göre ağa Üsküdar'daki ordugahta tüm askerlerin padişahı hararetle beklediğini, şayet gelmeyecek olursa Yeniçerilerin büyük bir ihtimalle isyan edeceklerini bir mektup yazarak saraya bildiriyordu. Sultan 3. Ahmet bir yandan damadının, diğer yandan ricalin ve ocağın baskısı karşısında Üsküdar'a geçmek zorunda kalıyordu. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 94. Sultan Halife Üsküdar'a geçiyor, buradaki bir camide cuma namazı kılıyordu. Daha sonra Valide Sultan'ın türbesini ziyaret ediyor, ardından da ordugaha gidiyordu. Padişah bilahare civarındaki bir saraya yerleşiyordu. Burada ordu 4 saat süren gösterişli bir resmi geçit yapıyordu. Bu muhteşem gösteri aynı zamanda Tahmasp kulunun İstanbul'daki adamlarına da bir gözdağı niteliği taşıyordu. Ne var ki bundan sonra olaylar beklendiği şekilde gelişmiyordu. Üsküdar'da hazırlıklar hızla tamamlanıyor fakat ordunun hareketi bir türlü gerçekleşmiyordu. Aradan günler, hatta haftalar geçiyordu. Ancak ordu bir türlü Üsküdar sahrasından ayrılamıyordu. Bir yandan Sultan 3. Ahmet, diğer yandan Sadrazam ordunun hareketi konusunda kararsız ve hareketsiz kalıyorlardı. Halk ise başta esnaf olmak üzere büyük bir hoşnutsuzluk gösteriyor, yayılan dedikodu ve tezvirat hızla tırmanıyordu. Devlet yönetimi şaşkınlık ve kararsızlık içindeyken İran Şahı Tasmasp'a ait kuvvetlerin Tebriz'e girdiği ve şehirde büyük bir katliam gerçekleştirdiği haberi İstanbul'a ulaşıyordu. 12 Ağustos günü gelen bu haber üzerine ortalık iyice karışıyordu. Tahmasp Kuluhan ise bunun aksine Tebriz'i zapt ve buradaki katliam sırasında 300 Müslüman Türk'ün burun ve kulaklarını keserek kendi muhafızlarıyla İstanbul istikametine sevk ettirmişti. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 94. Ortalıkta dolaşan bu haberler halkın yönetime duyduğu kin ve nefreti körüklüyor, büyütüyordu. Toplumsal gerilim son haddine varıyordu. Buna rağmen yönetimdeki kararsızlık ve tutarsızlık devam ediyordu. Kimi zaman sefere padişahın, kimi zaman da sadrazamın kumanda edeceği söyleniyor, hatta ordunun izleyeceği güzergah bile ulu orta tartışılıyordu. Buna karşılık ordunun gereksinim duyduğu erzak ve mühimmat da bir türlü tamamlanamıyordu. Zira Anadolu ve Rumeli'deki yükümlülerden istenen lojistik destek yeteri gibi ve zamanında sağlanamıyordu. Zaten padişah da Üsküdar'a geçtikten kısa bir süre sonra İstanbul'daki sarayına dönüyordu. Padişah ile sadrazamın böyle tutarsız davranmasına bir başka neden de rol oynuyordu. 3. Ahmet ile Veziri Azamı İbrahim Paşa'yı düşündüren ikinci bir mesele de yine bu hususu ile alakalı bulunuyordu. Yani padişah ile Veziri Azam aynı zamanda ve birlikte İstanbul'dan ayrılmayı tehlikeli görüyorlardı. Halkın vaziyeti, Yeniçeri ve ulemanın durumu, esnaf arasındaki hava onları kimin sefere çıkacağı, kimin İstanbul'da kalacağı hususunda kararsızlığa düşürmüştü. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 99. Ordunun Üsküdar'da uzun süre oyalanması ilmiye ricaliyle beraber Yeniçeri ve esnaf arasında baş gösteren huzursuzluğun yayılmasına yol açıyordu. Nitekim bu ortamda herkes bir tarafa dağılıyor, Üsküdar'daki ordugahta çok az sayıda personel kalıyordu. Sultan 3. Ahmet ise kendi konumunu unutarak İran Harbi'ni açtığı için damat İbrahim Paşa'yı sorumlu tutuyordu. Ayrıca Üsküdar ordugahına geçmeden önceki görüşlerini savunmayı sürdürüyor, sefere sadrazamın gitmesi gerektiğini, muhtemel bir düşman baskısına karşı kendisinin İstanbul'da kalmasının doğru olacağını ileri sürüyordu. Padişahın bu eğilimi herkesi çileden çıkarıyordu. Bütün olumsuz gelişmelere ve olaylara paralel olarak ordunun Üsküdar ordugahında boşu boşuna bekletilmesi bardağı taşıran son damla oluyordu. Buna karşılık patronu Halil ve çok yönlü örgütü elverişli ortamdan yararlanmanın zamanının geldiğini düşünüyor ve 28 Eylül 1730 Perşembe günü adamlarıyla birlikte önceden planladığı şekilde harekete geçiyordu. Patronu Halil'in liderliğini yaptığı çok yönlü ve çok boyutlu örgüt bugün olduğu gibi o dönemde de tam anlamıyla mafyos bir kimlik ve karakter taşıyordu. Örgütün lideri Arnavut asıllı Horpeşteli patronu Halil idi. Yardımcılıklarını ise yine Arnavut asıllı Manav Muslu Beşe, Emir Ali ve Kahveci Ali Usta yapıyordu. Lale Devri, adı geçen eser sayfa 121. Muslu Beşe aslen Nibolu Sancağı'nın Rusçuk kazasına bağlı Karalar köyünden olup vaka esnasında İstanbul'da meyve ve sebzecilik ile meşgul idi. Daha önceleri ise onun Yeniçeri olduğunu ve Zağaracılara mensup bulunduğunu görüyoruz. Patrona İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 134. Olayları yönlendirip organize eden örgütün yönetici çekirdek kadrosunun ikinci halkasında ise Kara Yılan, Çınar Ahmet, Oduncu Ahmet, Derviş Mehmet, Erzurumlu Mehmet, Küçük Muslu, Kutucu Hacı Hüseyin, Manav İsmail, Cambaz Emir Musa, Hafız Ahmet Paşa'nın Ketüdası Karagöz İbrahim, Gazi Beşe, Bayram, Çelo, Veli Mustafa, Dereköylü Ali, Sabık Cebeciler Ketüdası Recep gibi çeşitli kökenlerden ve mesleklerden gelen kozmopolit bir topluluk yer alıyordu. Patrona İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 134. Örgütün üçüncü halkasında yer alan zorba ve ayak takımı ile eylemleri başlatanların sayısı 30'u buluyordu. Bu topluluktakiler kahvecilik, manavlık, bakkallık, dellaklık, kayıkçılık gibi mesleklerle uğraşıyorlarsa da çoğunun ya geçmişte ocak ile ilişkisi olmuş ya da bu ilişki halen devam ediyordu. Kaldı ki yine bu grupta hamam esnafı ile birlikte hamam külhanlarında etkili biçimde örgütlenmiş bulunan ve İstanbul'da sayıları bini bulan külhan beyleri de yer alıyordu. Yönetici kadronun Bayezid Hamamı'nı bir hareket üssü haline getirmesi ve bu semtte diğer önemli külhan beyi hamamlarının yer alması, zaten yağma ve rezillik yapmak için fırsat kollayan külhan beylerin de olaylara aktif olarak katılmalarına neden oluyordu. Nihayet yine Arnavut asıllı Zülali Hasan Efendi ile Ayasofya vaizi İspirizade'nin eylemde yer alması, olaylar sırasında ulema kisvesine rastlanmasına da yol açıyor, patronanın mafyos örgütü tamamlanıyordu. Kaldı ki patrona eylemin görünürdeki lideri konumunda bulunuyordu. Bu mafyos örgütü oluşturup yönlendirenler padişahın ve sadrazamın çok yakınında, hatta evlerinin içinde oturuyorlardı. Bunlar damadı Şehriyari Ali Paşa, damadı Şehriyari Abdi Paşa ile sadrazamın damadı Kapudağ'ın Derya Kaymak Mustafa Paşa idiler. Bu tablo 18. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu'nun ne tür bir yapılanma ve tehlike ile karşı karşıya bulunduğunu apaçık ortaya koyuyordu. Unutmamak gerekir ki 17. yüzyılın başında Ön Asya'yı kasıp kavuran Celali terörünün ve yağmasını oluşturduğu elverişli ortam, kökeni mütegalli ve eşkıya karaktere dayanan yeni yerel güç odaklarını, yani mafyos ayanları ortaya çıkarıyordu. 18. yüzyıla gelinirken ayanlar yerelde en güçlü otoriteyi oluşturmaya başlıyor, merkezi otorite ile ya bütünleşerek devlet otoritesi haline geliyor ya da merkezi otoriteyi yok sayarak kendi zorba otoritelerini tesis ediyorlardı. Devlet vergi ve asker toplayamıyordu. Eşkıya ile bütünleşen ayanlar kendi yasa dışı düzenlerini tesis ederken halk dış tehlikeler karşısında kaçınılmaz olarak bu zorba ve yağmacı otoritenin koruması altına sığınıyordu. Böylece yerel zorba otorite hem dinsel, moral hem de ekonomik silahlı gücünü arttırıyordu. Yerelde merkezi otoriteyi temsil eden ehli örf ve ehli şerin eli kolu bağlanıyor, yerel güç odakları yasa koyucu ve uygulayıcı konumuna gelerek yönetimi kuklalaştırıyordu. Üstelik aradan 100 yıla yakın bir süre geçtiği halde en büyük desteği çeşitli etnik ve inanç kökeninden gelen, konar göçer aşiretlerden gören Celali eşkıyası, terör estirerek soygunlar yapmayı mevzi olarak sürdürüyordu. Kısacası mafyoz toplum yapısının en belirgin göstergesi olarak yasal, yasa dışı yerel güç odaklarının otoritesi günden güne güçlenerek egemen olurken, imparatorluğun varlığını veya yokluğunu sembolize eden merkezi otorite, yereldeki etkinliğini düzenli olarak yitiriyordu. Bu tablo karşısında merkezi otoriteyi ifade eden ve mutlak iradeyi elinde bulunduran Sultan Halife'nin Ön Asya genelinde egemen olmaya başlayan zorba karakterli yerel güç odaklarını sindirmesi gerekiyordu. Ancak Sultan Halife'nin bunu gerçekleştirebilmesi için önce payitahtta egemen olması, merkezi otoriteyi buradaki paraziter unsurlardan ve karşı otorite odaklarından temizlemesi gerekiyordu. Ne ki bu mümkün olamıyordu. Her şeyden önce Osmanlı klasik İslami tasavvufi yaşam tarzını liberalize etmeye çalışan Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın bu politikası mutlakiyet rejiminin ruhu ile çelişiyordu. Bu çelişki kaçınılmaz olarak zaafiyet yaratıyor, bu zaafiyet ise merkezi otoriteyi olumsuz yönde etkiliyordu. Zaafiyet içindeki merkezi otorite imparatorluk merkezinde bile boşluklar meydana gelmesine neden oluyordu. Bu boşluk giderek yasa dışı otoriteyle doldurulmaya başlanıyor, nihayet bu yasa dışı mafyos otorite imparatorluk yönetimini ele geçirecek kadar ileri gidiyordu. Sonuç olarak zorba İstanbul halkını bıçak altından geçiriyordu. Bıçak altından geçirmek deyimi Külhan Bey'i Kabadayı lügatçesinde hasmı sindirmek, hasma baş eğdirmek, rakibe egemen olmak anlamında kullanılıyordu. Murat Çulcu. 25 Eylül 1730 günü Sultan 3. Ahmet Üsküdar'daki Varidi Camii'nde geleneksel olarak okutulan Mevlid-i Şerif'e katılıyordu. Patronu Halil ile adamları o gün ayaklanmayı başlatmayı düşünüyor, fakat başarılı olamayacakları endişesiyle korkuya kapılıyor, erteliyorlardı. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 26. Nitekim eylemler 28 Eylül 1730 Perşembe günü başlıyordu. İş bu 1143 senesi Mahi Rebilü Evvel'in 15. Hamis günü saat 3.30'da şehri Konstantiniye'de iptida zuhuruna ve bu ikaz-ı fitneye cüret edip bu emri kupha sebebi bahis birkaç erazil makulesi, Arnavut ve Çitak bozuk ağızla konuşan Rumeli Türk'ü, tarih terimleri sözlüğü Bekir Sıtkı Baykal, taifesinden ve Anadolu Cebel Türk'ü bi din ve bi mezhepler, dinsiz ve mezhepsiz denmesinin nedeni bunların büyük bir kısmının kalenderi Bektaşi akımına mensup bulunmasıydı, Murat Çulcu idi. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 28. 28 Eylül Perşembe günü tatil olduğu için padişah ve sadrazam da dahil tüm yöneticiler şehir dışında bulunuyordu. İstanbul'da sadece şehrin asayişinden sorumlu İstanbul Kaymakamı ve Kapıdanı Derya olan Kaymak Mustafa Paşa ile Yeniçeri Ağası Asamağa kalmıştı. Kaymak Mustafa Paşa da Çengelköy'deki malikanesine çekilmiş bahçesiyle uğraşıyor, gül buduyordu. Kısacası İstanbul adeta savunmadan ve denetimden yoksun bulunuyordu. Merkezi otoriteye baş kaldırarak kente egemen olmak için bundan daha elverişli bir ortam elbette ki düşünülemezdi. Nitekim patronu Halil'in çekirdek kadrosu ve 15-20 kişilik örgütü Bayezid Hamamı'nda toplanarak organize oluyor ve eylemi buradan başlatıyordu. Harekete geçen öncüler arasında 17 bölükten patronu Halil, Aslı Arnavut ve Zağaracılardan Muslu, Aslı Niboğlu Sancağı'ndan ve Ali Usta ve Karayılan ve Çınar Ahmet ve Oduncu Ahmet ve Emir Ali ve Derviş Mehmet ve Erzurumlu Mehmet ve Küçük Muslu ve Cephaneden Kutucu Elhaç Hüseyin ve Manav İsmail ve buna kıyas 30 nefer bulunuyordu. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 29. Bunlar 3-4 kola ayrılıyor, her kolun önünde ihtilalin sembolü olarak bir bayrak taşınıyordu. Bu bayraklar aslında ilginç bir nitelik ve anlam taşıyordu. Zira bayrak diye taşınan bu ihtilal sembolleri sarı ve kırmızı çubuklu ibrişimden yapılma bir hamam peştemalından başka bir şey değildi. Patronu Halil adı geçen eser sayfa 96. Bayrak yerine taşınan bu peştemallar bir bakıma ocaklılar, esnaf ve külhan beylerinin birliğini yansıtıp toplumu ilan ediyordu. Bayrak açan birinci koldaki asiler yalın ayak ve yalın kılıç dua meydanından ikinci kol Beyazıt'ı Veli'den gelip çarşıya girerek bedestene doğru ilerliyordu. Bunlar bir yandan Allah Allah diye haykırıyor, diğer yandan Şer-i Muhammedi üzere ümmeti Muhammed davamız vardır. Dekakini seddedüp bedesteni çevirin, yani dükkanları kapatıp bedesteni kuşatın diye bağırıyorlardı. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 29.